Ayrım 20.
Bunların iradeleri, bağlı oldukları ve temsil ettikleri sosyal ekonomik güçleri, çıkarları dile getirdikleri, savundukları ölçüde geçerli sayılmak zorunluluğu ortaya çıkar. Başka bir deyimle, ekonomik sosyal hayatı düzenleyecek olan iktidar, toplumdaki ekonomik sosyal faaliyetlerin, güçlerin ve çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşmalıdır. Ekonomik ve sosyal faaliyetlerle ilgili kararlar bizzat bu faaliyetlerle çıkarlarla ilgili kişi ve kuruluşların temsilcileri tarafından alınmalıdır. Ekonomik sosyal hayatın düzenlenmesi doğrudan doğruya ekonomik sosyal faaliyet ve çıkarlarla ilgili kimselerin temsilcileri tarafından yapılmalıdır. Aynı zamanda sosyal devletin liberal bireyci devletin sosyal temel yapısından değişik bir yapıya da sahip olduğu kabul edilmektedir. Liberal bireyci devlet sisteminde devletin sosyal yapısının yalnızca bireye dayandığı kabul edilir. Oysa sosyal devlette devletin sosyal temeli bireye dayanmakla birlikte aile ve diğer sosyal ekonomik kuruluşlar da devletin temel yapıcı unsur arasında yer alır. Liberal devletin sosyal temel yapısına uygun siyasal sistem genel oy ilkesine dayanan siyasal temsil sistemidir. Oysa sosyal devlette devletin sosyal temeli olarak bireyle birlikte bireyin içinde yaşadığı çeşitli sosyal ekonomik kuruluşlarda kabul edildiğine göre bu kuruluşların da siyasal iktidarda söz ve oy sahibi olmaları gerekir. Sosyal devlette bu konuda önemli olan sorun da kişi hak ve özgürlükleri ve demokrasi ilkesi için tehlikeli olmayacak bir temsili sistemin uygulanabilmesidir. Yani demokrasi ilkesine uygun olarak siyasal iktidarın yapılmasının sosyal yapıdaki değişikliğe paralel olarak değiştirilmesi, daha doğrusu siyasal temsil sisteminin tamamlanması gereğidir. Devletin sosyal temel unsurunda meydana gelen gelişmenin siyasal iktidarın yapısına da aksetmesini sağlamak gerekir. Ancak bu sorun çok yönlü, karmaşık, çok çeşitli yorumlara ve uygulamalara açık bir sorundur ve uygulamada gerek kişi hak ve özgürlükleri ve gerek demokrasi ideali için son derece tehlikeli olabilecek sonuçlara da götürebilmektedir. Gerçekte korporatif temsil sisteminden hareket ederek, yani toplumdaki çeşitli sosyal ekonomik güç, faaliyet ve fonksiyonların, kuruluşların temsilini sağlayan sistem uygulanarak, devletin temel sosyal yapısını değiştirmek, bireyin yerine çeşitli sosyal ekonomik kuruluşları, devletin temel sosyal yapı unsuru olarak kabul ederek, demokrasinin tüm kişi hak ve özgürlüklerinin, eşitlik ilkesini inkar ve reddine giden otoriter ve totaliter bir siyasal sisteme ulaşmak da mümkündür. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde totaliter, otoriter diktatörlüklerin kurulduğu İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde devletin siyasal iktidar yapısı içinde sosyal ekonomik kuruluşların ve bu kuruluşlar tarafından temsil olunan ve korunan çıkarların temsil edilmesi yoluna gidilerek keyfi bir yönetim kurulmasını engel olabilecek siyasal partiler kolaylıkla ve hukuki gibi görünen yollardan ortadan kaldırılmış, devletin yapısı ve düzeni tamamen değiştirilmiştir. Siyasal partilerin bulunmadığı, muhalefetin yer almadığı korporatif meclisler, otoriter ve totaliter diktatörlerin ellerinde diledikleri gibi kullanabildikleri bir araç haline gelmiştir. Korporasyonlara dayalı korporatif temsil sistemiyle eşitlik, özgürlük, demokrasi, ulusal egemenlik ilkelerine dayanan siyasal sistemler ortadan kaldırılabilmiştir. Böylece korporatif temsil sistemi daha demokratik bir düzen kurmak için değil, demokrasiyi kolayca yıkmak için kullanılan çok etkili güçlü bir araç olmuştur. Bu bakımdan otoriter, totaliter sistemlere çağrışım yapan korporatif temsil sisteminin, siyasal temsil sistemini tamamlayarak demokrasiyi gerçekleştirmek için kullanılacak bir araç olarak ele alınması yadırganabilir. Şüphesiz amacı kişi hak ve özgürlüklerini ve demokrasiyi gerçekleştirmek olan sosyal devlet sisteminin bu tür bir korporatif temsil sistemini uygulaması söz konusu olamaz. Sorunu demokrasiye ters düşmeyen bir yönden ele almak da mümkündür. Genel oy ile seçilen bir yasama meclisinin yanı sıra toplumdaki çeşitli sosyal ekonomik kuruluşların temsil edilecekleri bir ikinci yasama meclisinin kurulması düşünülebilir. Örneğin bu yönde bir uygulama, Federal Alman Devleti Landerlerinden Bavyera'da 1946 anayasası ile Yugoslavya'da 1953 ve 1963 anayasaları ile gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde de sonuçsuz kalan bir girişim 1961 anayasası hazırlanırken olmuştur. Bavyera'da milletvekilleri meclisinin yanı sıra sosyal, ekonomik, kültürel ve yerel kuruluşların temsil edildikleri bir senato kurulmuştur. 61 üyesi olan senatoda tarım ve ormancılık meslek kuruluşları 11, sanayi ve ticaret meslek kuruluşları 5, el sanatları 5, işçi sendikaları 11, serbest meslek kuruluşları 4, kooperatifler 5, dini kuruluşlar 5, sosyal yardımlaşma kurumları 5, üniversiteler 3, yerel kuruluşlarda 6 üyeyle temsil edileceklerdir. Madde 35. Yasama yetkisi olmayan bu meclisin doğrudan doğruya ya da hükümetin aracılığıyla yasa teklif etme yetkisi tanınmış ve hükümet tasarıları hakkında da görüşünü açıklama olanağı verilmiştir. Öte yandan hükümetin de önemli sorunlarda bu meclisin görüşüne başvurmak zorunluluğu kabul edilmiştir. Yetkileri oldukça dar tutulan bu meclis bir yasama, karar organı gibi değil, fakat bir danışma organı olarak görev yapacaktır. Yugoslavya ise Üreticiler Meclisi adı altında 1953 anayasası ile korporatif karakterde bir meclisin varlığını öngörmüştür. Amaç, emekçi sınıfına devletin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünde birinci sırada yer vermektir. İşçi kuruluşlarına Üreticiler Meclisi'nde ağırlık verilmiştir. Öte yandan klasik anlamda devletin Marksist ideolojinin savunduğu biçimde ortadan kalkabilmesi için toplumdaki üretim mekanizmasının yönetimini emekçilerin eline vermek ve klasik devlet anlayışının dayandığı merkeziyetçi sistemi ve bürokrasiyi yıkmak gerekir. İşte Üreticiler Meclisi bu amacı gerçekleştirecektir. Yugoslav yöneticilere göre Sovyet Rusya devletin ve devlet mekanizmasının yavaş yavaş ortadan kaldırılması için çaba sarf edeceği yerde ayrıcalıklı bir bürokrat sınıf kurarak devlet mekanizmasını daha da güçlendirmiştir. Oysa Marx ve Lenin bürokrasinin tehlikeleri üzerinde durmuşlardır. Bürokrasiye karşı Yugoslav yöneticileri yönetimde söz sahibi olacak Üreticiler Meclisi'ni öngörmüşlerdir. Bu mecliste 3 grup üretici temsilcileri kendilerini seçen kuruluşları temsil edeceklerdir. Birinci grupta sanayi, maden, inşaat, ulaştırma, ticaret, otelcilik alanlarında ve belediye hizmetlerinde çalışan emekçiler, ikinci grupta tarım kooperatifleri üyeleri, çiftliklerde çalışan emekçiler ve üçüncü grupta da zanaatkarlar temsil edileceklerdir. Her üretici grubunun, o grubun federal plan tarafından o yıl içinde belirlenen genel ulusal üretime katkısı oranında Üreticiler Meclisi'ni üye seçmeye hakkı vardır. Temsilcilerin gerektiğinde azledilmesi de öngörülmüştür. Üreticiler Meclisi'nin yetkilerine gelince meclisin siyasal federal meclis ile eşit yetkilere sahip olduğu konular vardır. Her iki meclisin müştereken toplanarak karara varacakları konular vardır ve yalnızca Üreticiler Meclisi'nin yetkili olduğu konular vardır. 1963 Yugoslav Anayasası ise işçi sınıfının toplumun sosyal ekonomik sorunlarının çözümünde söz sahibi olmasını sağlamak ve aynı zamanda bürokrasiden ve merkeziyetçilikten uzak sosyalist demokrasinin kurulması amacıyla 1953 Anayasası'nın bir aşaması olarak yapılmıştır. Federal Meclis'in 5 konseyden kurulu olacağı açıklanan anayasada, Federal Konsey, devletin federal yapısını aksettiren federe cumhuriyetlerin ve özerk eyaletlerin temsilcilerinden oluşacaktır. Toplumda ekonomik faaliyetler içinde yer alan emekçiler, ekonomik konseyde eğitim, kültür, bilim, güzel sanatlar hizmetlerinde çalışanlar, eğitim ve kültür konseyinde, sağlık ve sosyal hizmetlerde görevliler de, sağlık ve sosyal konsey, iş kuruluşları ise siyasi konseyde temsil edileceklerdir. 1961 anayasamız hazırlanırken İstanbul Üniversitesi Anayasası Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıda Cumhuriyet Senatosu'nun korporatif nitelikte bir meclis olması öngörülmüştü. Senatonun tayinle atanacak üyelerinin ve doğal üyelerinin dışında yer alacak olan üyeleri seçimli iş başına geleceklerdi. Bunlardan bir kısmı da 85 üye, çeşitli sosyal kuruluş ve kurumların temsilcilerinden oluşacaktı. Yüksek yargı organlarının, ordunun, üniversitelerin 5'er üyeyle temsil edilmeleri öngörülmüştü. Kamu kuruluşu niteliğinde olan meslek kuruluşlarının 40, kamu kuruluşu niteliğini taşımayan diğer meslek kuruluşlarının ise 30 üyelikle temsil edilmesi önerilmekteydi. Bu 70 üyeliğin meslek kuruluşları arasında taksimi ise Bakanlar Kurulu'na bırakılmaktaydı. Ancak tasarıda korporatif temsil sisteminin ruhuna uygun olmayan bir ilkeden hareket edildiği de görülmektedir. Şöyle ki, bu temsilcilerin kendilerini seçen kuruluşların değil, fakat tüm ulusun temsilcisi sayılacakları da açıklanmıştı. Ne var ki böyle bir ikilik, çözümü güç çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Yasama iktidarı içinde böyle bir organik ikilik, organlar arası iş bölümü yapılmasını da gerektirecek midir? Böyle bir iş bölümü yapılması yoluna gidilirse, siyasal sorunlar ile sosyal ekonomik sorunlar arasında ayrım nasıl yapılacaktır? Siyasal meclisin siyasal sorunlarla ve korporatif meclisin ekonomik sosyal sorunlarla ilgilenmesi gerektiği söylenemez. Çünkü hiçbir sorun tüm yönleriyle siyasal olmadığı gibi ekonomik ya da sosyal de değildir. Sırf ekonomiyi ilgilendiren bir sorunun çözümünde dahi birbirine zıt ve çelişik çıkarlar arasında bir değer karşılaştırması yapmak ve bu çıkarlardan birini diğerlerine tercih etmek gerekir. Böyle bir tercih ve değerlendirmeyi yapmak ise ekonomiyi değil fakat siyaseti ilgilendiren bir sorundur. Görüş ve düşünce birliğini gerektiren sorunların çözümünün iki ayrı organa bırakılmasından olumlu bir sonuç beklenebilir mi? Böyle bir ikilik yoluna gidilmediği takdirde de sistemde beklenen amaç gerçekleşmeyecektir. Korporatif temsil sistemi çeşitli yönlerden eleştirilmiştir. Bir defa korporatif temsilin ulusal egemenlik ve çeşitli ilkelerine aykırı olduğu, sonra bu sistemden yarar yerine zarar geleceği ve uygulamada da çözümü çok güç teknik sorunlar yaratacağı söylenebilir. Bu eleştirilere kısa bir göz atalım. Korporatif temsil sistemi ulusal egemenlik ilkesine aykırıdır. Bu ilkeye göre ulus, kişilik sahibi bir varlıktır ve egemenliğin tek sahibidir. Bu durumda ulusun bir parçasının herhangi bir sosyal kuruluşun egemenliğin bir kısmına sahip olduğu ileri sürülemez. Egemenliğin kullanılması da ancak tüm ulusun temsilcileri olan kişiler tarafından kullanılabilir. Böylece ulusal ekonomik kuruluşların temsilini öngören korporatif temsil sistemi ulusal egemenlik ilkesine aykırıdır. Daha da önemlisi korporatif temsil sistemi eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir. Genel oy ilkesinin uygulandığı siyasal temsil sisteminde yasal koşullara sahip tüm kişiler eşit olarak oy hakkına sahiptir. Ve her seçmenin oyu hukuken aynı değerdedir. Oysa korporatif temsil sisteminde kişilerin sosyal, ekonomik durumlarına göre oylarının değeri de değişik olacaktır. Korporatif temsil sisteminde oyların sayılması yerine oyların tartılması söz konusu olacaktır. Her sosyal ekonomik kuruluş toplum için taşıdığı önem ve değer ölçüsünde temsil edilme hakkına sahip olacaktır. Yani her sosyal ekonomik kuruluş bu değer ve öneme göre az ya da çok sayıda temsilci seçme hakkına sahip bulunacaktır. Bu şekilde ufak bir grubu temsil eden bir sosyal ekonomik kuruluş, geniş bir topluluğu kapsayan bir sosyal ekonomik kuruluşa eşit sayıda temsilci seçme hakkına sahip olabilecektir. Bundan başka toplumda herhangi bir sosyal ekonomik kuruluş içinde yer almayan kişiler, böyle kişilerin sayısı çok az da olsa, korporatif temsil sisteminde hiç temsil edilmeyecekler, buna karşılık birkaç sosyal ekonomik kuruluş içinde yer alan kişiler ise birkaç defa temsil edilebilme olanağını kazanmış olacaklardır ki bu da eşitlik ilkesine aykırı olacaktır. Korporatif temsil ile seçilen bir meclisin yarardan çok zarar doğuracağı da bu sisteme karşı ileri sürülen eleştiriler arasındadır. Çeşitli sosyal ekonomik kuruluşları temsil edecek kimselerin kendi uzmanlık dallarında teknik bilgi ve yetenek sahibi kimseler olabilecekleri, fakat bunların genel siyaset ve sosyal ekonomik sorunlar karşısında doğru ve yerinde kararlar alabilecek güçten, yetenek ve bilgiden yoksun olmaları ihtimalinin büyük olduğu ileri sürülmektedir. Sosyal ekonomik kuruluşların temsilcilerinin çözmek durumunda olacakları sosyal, teknik, ekonomik sorunlar kendi çıkarlarını çok yakından ilgilendiren sorunlardır. Ve bunların bu sorunları tüm toplumun çıkarı açısından değil de kendi bağlı oldukları kuruluşların çıkarları açısından çözecekleri çok doğal ve açık bir gerçektir. Birbirine zıt, çelişik çıkarların uzlaştırılması çok güç olacağı gibi bu zıt çelişik çıkarların gereklerinin yapılması ile de toplumun genel çıkarı sağlanmış olmayacaktır. Çünkü toplum çıkarı özel çıkarların bir toplumu değildir. Bu konuda belki de en önemlisi korporatif temsil ile kurulacak meclisin yalnız üreticilerin çıkarlarını koruyan, tüketicilerin çıkarlarını ihmal eden bir meclis niteliği taşıyacağıdır. Çünkü tüketicilerin örgütlenmeleri çok güçtür ve tüketiciler arası bağlar gevşektir. Tüketicilerin de kooperatifler içinde örgütlenebilecekleri ve aile kurumunun da temsiliyle tüketicilerin çıkarlarının kooperatif mecliste korunacağı düşünülebilir ise de geniş mali olanaklara sahip, gayet mükemmel örgütlenmiş üreticilerin kooperatif mecliste her zaman kendi görüşlerini kabul ettirmeyi başarabilecekleri ve kendi çıkarlarını koruyacaklarını da gözden uzak tutmamak gerekir. Bundan başka uygulamada karşılaşılacak bir takım güçlükler de bu sistemin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Örneğin hangi sosyal ekonomik kuruluşların ne oranda nasıl temsil olunacağının belirlenmesi gerekir. Bu konuda benimsenecek ölçüler az çok keyfi olacağından bir takım haksızlıklara da yol açacaktır. Örneğin tarım sektöründe meslek kuruluşları az gelişmiştir. Bir tarım ülkesinde tarım sektöründe korporatif temsilin nasıl gerçekleşeceğinin çözümü çok güç bir sorundur. Bunun gibi çeşitli meslek ve iş kollarında kurulan kuruluşların temsili sorunu da güçlükler yaratacaktır. İleri bir toplumda mesleklerin sayıları fazla olacağından tüm meslek ve iş kollarındaki kuruluşların temsili yoluna gidilmek istenmesi halinde korporatif temsil sisteminin içinden çıkılmaz bir durum yaratacağı açıktır. Buna karşı meslek ve iş kollarının birkaç grup içinde toplanması ve bunların temsil edilmesi düşünülebilir. Ancak bu konuda da tek bir çözüm yolu yoktur. Çeşitli iş kollarını ve meslekleri ilgili oldukları ekonomik faaliyet göz önünde tutularak tarım, ticaret, sanayi gibi gruplar içinde toplamak olanağı olduğu gibi bir malın üretimiyle ilgili tüm iş ve meslek kollarını bir araya toplayarak da temsilde kolaylık sağlama yoluna gidilebilir. Ancak burada başka bir sorun da meslek ve iş kolları geniş gruplar içinde toplandıktan sonra bunlara hangi esasa göre ve hangi oranda temsil hakkının tanınacağı sorunudur. Tüm meslek ve grupların aynı önemi taşıdığı söylenebilir mi? Kantitatif ve kalitatif farklılık olduğu kabul edilirse korporatif temsilde bunlardan hangisine önem vermek gerekecektir? Bir iş ve meslek kolunda birden fazla kuruluş varsa, korporatif mecliste bunlardan hangisine temsil edilme olanağı tanınacaktır? Bu sorunlara tatminkar çözümler bulmak çok güçtür. Kaldı ki, meslek ve iş kuruluşların temsili sorunu, tüm sosyal ekonomik kuruluşların temsili sorununun ancak bir bölümüdür. Başta aile kurumu olmak üzere bir toplumda sayıları binleri aşan, konuları, amaçları çok çeşitli ve değişik olan sosyal, ekonomik kuruluşların hangilerinin nasıl temsil edilecekleri sorununa çözüm getirecek, herkesi memnun eden, objektif bir ölçü bulmakta imkansız denecek kadar güçtür. Kısaca korporatif meclisin teşekkül biçimi, üyelerinin seçimi sistemi, meslek kategorileri ve toplumdaki ekonomik güçler arasında denge sağlayacak bir sistemin kurulabilmesi, işçi, işveren ve tarım faaliyetleriyle ilgili kuruluşlara tanınacak üye sayısının belirlenmesi, yerel ve bölgesel çıkarlar ve kuruluşlar temsilcilerinin seçim biçimi, çeşitli ekonomik çıkarlar arasında kurulacak hiyerarşinin hangi esasa dayanacağı, bir meslek kolundaki çeşitli meslek kuruluşları arasında hangilerini o meslek dalını kooperatif mecliste temsil hakkının tanınacağı gibi sorunlar, çözümlenmesi güç ve siyasal etkilere ve baskılara açık sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunların kooperatif temsil sistemiyle ilgili teknik sorunlar olduğu, şu ya da bu yönde çözümlenebileceği düşünülebilir. Ne var ki bu sorunlar teknik birer sorun gibi görünmekle birlikte doğrudan doğruya sistemin esasına tesir edecek ve sistemden beklenen olumlu sonuçların doğmasına engel olabilecek nitelikte sorunlardır. 5. kaset, 2. yüzün sonu. Bu durumda bu güçlükler karşısında sosyal devlet sisteminde çeşitli ekonomik sosyal kuruluşlar temsilcilerine ikinci bir yasama meclisinde değil de bir danışma organı içinde yer verilmesi yoluna gidilmesi daha uygun görülmüştür. Böylece sosyal devlette liberal devlet sisteminin iktidarın temeli ve yapısında değişiklik yapılmadan bir çözüm getirilebileceği ümit edilmiştir. Şöyle ki, sosyal devlette liberal devletin iktidarın kaynağı ve yapısında bir değişiklik yapılmadan, yani korporatif nitelikte bir karar organı kurulması yoluna gidilmeden, devletin ekonomik sosyal hayata düzenlerken, siyasal iktidar ile bu düzenlemelerden etkilenecek sosyal ekonomik güçler arasında bir işbirliği kurulması uygun görülmektedir. Bu da genellikle sosyal devlet sistemi içinde yer alan ekonomik sosyal konsey sorunudur. Ekonomik Sosyal Konsey siyasal nitelikte bir organ, bir karar organı değildir. Böylece sosyal devlet sisteminde liberal devletin iktidar temeli değiştirilmeden korporatif nitelikte bir organa yer verilmiş olacaktır. Korporatif nitelikte bir danışma organının verimli olabilmesi için bazı koşulların gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu korporatif organ, yasama meclisinin danışma organı olarak kurulduğu zaman, bu organın varlığından ve faaliyetinden beklenen olumlu sonuçları doğurabilmesi için, yasama meclisine bu organa danışma zorunluluğunun yüklenmesi gerekir. Yine bu korporatif organın yasama meclisine vereceği mütalaanın yetkili olabilmesi ve olumlu sonuçlar doğurabilmesi için bu organa görüşünü yasama meclisinde yetkili kişiler aracılığı ile açıklama ve gerektiğinde savunma olanağının tanınması gerekir. Yürütme organının da hazırlayacağı tüm yasa tasarıları ve ülke ekonomisini ve sosyal sorunları ilgilendiren tüm hukuki tasarrufları konusunda önceden bu konseyin görüşünü alma zorunluluğunun kabul edilmesi gerekir. Aynı zamanda bu organa gerekli gördüğü alanlarda yasa tasarıları hazırlama, tekliflerde bulunma, ekonomik, sosyal alanlarda alınması gereken tedbirler hakkında görüşünü açıklama yetkisi de tanınmalıdır. Bu organın teşekkül tarzını belirlemek ise önemli bir sorun olarak ortaya çıkar ve kooperatif nitelikte bir karar organının kurulması sırasında karşılaşılan ve çözümlenemeyen sorunlarla burada da karşılaşılır. Uygulamada genellikle ekonomik ve sosyal konseylerin, meslek kuruluşlarının ve ekonomik nitelikteki diğer kuruluşların temsilcilerinden kurulması öngörülmektedir. Fakat bu kuruluşların dışında kalan tüm sosyal kuruluşlarında temsilcilerinin bu korporatif organda yer almalarının yararlı olacağında şüphe olmasa gerek. Ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarına yön verilmesinde söz sahibi olacak bu organda yalnız üreticilerin değil tüketicilerin de temsil edilmeleri gerekir. Ancak büyük tüketici kitlesinin bu organ içinde nasıl ve hangi kuruluşlar aracılığı ile temsil edileceği de önemli ve çözümü güç bir sorundur. Korporatif nitelikte bu danışma organı içinde meslek kuruluşlarının temsilcilerinin üye sayısı da önemli bir sorundur. Tüm meslek kollarının temsili olanaksız olduğundan üye sayısının binlere aşması ihtimali vardır. Temsil edilecek meslekler arasında yapılması zorunlu bir tercih, bu organın kuruluşu anındaki siyasal iktidarın sosyal-ekonomik eğilimine tabi kalacaktır. Bu organın üyelerinin seçimi de ayrı bir dikkati gerektiren bir konudur. Üyelerin siyasal iktidar tarafından seçilmemesi gerekir. Üyeler bu organda temsil edilecek sosyal-ekonomik kuruluşlar tarafından seçilmelidir. Aynı meslek kolunda birden fazla meslek kuruluşu bulunduğu takdirde de bunlardan o mesleği en iyi temsil ettiği kabul edilen kuruluşun üye seçme hakkı tanınmalıdır. En fazla üye sayısını içeren bu kuruluşun ise o mesleği en iyi temsil eden kuruluş olarak kabul edilmesi mümkündür. Ülkenin çeşitli bölgelerinin siyasal ekonomik özelliklerinin de bu organın teşekkülünde göz önünde tutulması, bu bölgelerin her birinin değişik ekonomik sosyal çıkarlarının temsil edilmesi zorunludur. Böyle bir organın sosyal devlet sisteminde olumlu sonuçlar doğurabileceği söylenebilir. Siyasal iktidara teknik, ekonomik, sosyal konuları ilgilendiren faaliyetlerinde yol gösterici, bilgi verici, uyarıcı, karmaşık ekonomik sosyal sorunları aydınlatıcı, yapılması gereken ile yapılmaması gerekeni gösterici rol oynayacaktır. Siyasal iktidar ile sosyal ekonomik kuruluşlar temsilcileri arasında işbirliği sağlanacaktır. Sosyal ekonomik kuruluşlar kendilerini ilgilendiren konularda doğrudan karar alma olanağına sahip olmasalar bile alınacak kararları etkilemek olanağına sahip olacaklardır. 4. Sosyal devlet sisteminin değerlendirilmesi. Sosyal devlet gerek siyasal gerek ekonomik yapısı ve gerek hak ve özgürlükler anlayışı ile liberal devletin temel ilkelerini, temel yapısını ve kurumlarını korumaktadır. Ancak bunlarda değişen ve gelişen sosyal-ekonomik koşulların zorunlu kıldığı değişiklikleri yapmaktadır. Sosyal devlet, liberal devletin siyasal iktidarın temelinde, sahibinde ve yapısında bir değişiklik yapmamaktadır. Siyasal temsil sistemi, iktidarın tüm ulusa ait olduğu ilkesi varlığını korumaktadır. Ekonomik sosyal hayatı yasalarla, planlarla düzenleyen sosyal devlette, sosyal ekonomik konularla ilgili sorunların çözümünde karar iktidarı tüm ekonomik ve sosyal kuruluş ve faaliyetlerin temsilcilerinden oluşan bir organa verilmemektedir. Çeşitli sosyal ekonomik kuruluşların ve faaliyetlerin temsil edildikleri bir organın, ekonomik sosyal sorunların çözümünde siyasal iktidar organları yanında bir danışma organı görevini yapması kabul edilmektedir. Sosyal devlette ekonomik işletmeler içinde de iktidarın sahibinde temel yapısında bir değişiklik yapılmamaktadır. Bununla birlikte işletmelerin hukuki, ekonomik temel yapısında ve karar iktidarında bir değişiklik yaratmayan bir yönetime katılma sistemi benimsenmektedir. Sosyal devleti kapitalist ekonomi düzeninin temel ilkeleri korunmakta, ancak sosyal amaçlarla ve ekonomik sorumluluklarla devletin sosyal ekonomik hayatı planlı müdahaleleri kabul edilmektedir. Sosyal devlet sistemini benimseyen, gelişmekte olan ülkelerde ise devletin ekonomik sosyal hayatta rolü daha da önemli, geniş kapsamlı olmaktadır. Bir yandan sosyal gelişmeyi, öte yandan ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek zorunda olan sınırlı maddi, kültürel, teknik olanaklara sahip bu ülkelerin ekonomik kalkınmalarını ve aynı zamanda sosyal gelişmelerini gerçekleştirecek bir sihirli formül henüz bulunmamıştır. Önemli sorun bu ülkelerde devletin, ülkenin ve ulusun sosyal ekonomik olanaklarını en iyi biçimde değerlendirerek ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmesi ve bunu yaparken de sosyal gelişmeyi ihmal etmemesidir. Gelişmekte olan ülkelerin içinde bulundukları kabul edilen kısır döngünün kırılabilmesi konusunda topluma ve siyasal iktidarlara çok önemli, çok güç görevler düşmektedir. Sosyal devlet, liberal bireyci devletin hak ve özgürlük sistemini sosyal ekonomik haklarla tamamlamaktadır. Bu hakların gerçekleştirilmesi konusunda da devlete yine büyük görevler düşmektedir. Sosyal devlet, liberal devletin bir aşamasıdır. Amaç, 20. yüzyılın toplumlarının yeni sosyal ekonomik ihtiyaçlarını özgürlük düzeni ve demokrasi içinde karşılayabilmektir. Kitabın sonu. 21 Eylül 1999.